Ayrım 4.
Bu ziyaretlerin de çoğu zaman ta ertesi güne kadar sürdüğünü söyleyip kanıtladıkları zaman yaşlı adam büyük bir acı duydu. Margaret sorguya çekilince her şeyi Duke'e itiraf etti. Sonra da hiçbir art düşünceye kapılmadan genç kadın yaşlı adama artık kendisiyle ilgilenmekten vazgeçmesini öğütledi. Çünkü zamanında verdiği sözleri yerine getirecek gücü kendinde bulamıyordu. Daha uzun zamanda aldattığı adamın yardımlarını, iyiliklerini kabul etmek istemiyordu. Duke 8 gün ortalarda görünmedi. Onun elinden ancak bu kadarı gelirdi. Daha fazlası beklenemezdi. 8. gün kendisini evine kabul etmesi için Margaret'e yalvardı. Onu olduğu gibi kabul edeceğine söz verdi. Yeter ki genç kadını görebilsin. Öleceğini bilse bir daha ona asla çıkışmayacaktı, en ufak bir yakınmada bulunmayacaktı. Margaret geri döndükten 3 ay sonra, yani 1842 yılının Kasım ya da Aralık ayında durum böyleydi. 3. bölüm. Ayın 16'sında saat 1'de Antin sokağına gittim. Daha dış sokak kapısından açık artırma görevlisinin bağıran sesi işitiliyordu. Apartman bir sürü meraklıyla doluydu. Zarif anlaksızlığın bütün ünlü kişileri oradaydı. Kimi soylu hanımlar gizliden gizliye onları inceliyorlardı. Yüksek sınıftan o hanımlar hiçbir zaman bir araya gelmek fırsatını bulamayacakları kadınları yakından görmek hakkını elde edebilmek için bir kez daha açık artırmayı bahane etmişlerdi. Kim bilir, belki de içten içe kolay eğlencelere, zevklere imreniyor, onları arzuluyorlardı. Pek sayın F. Düşesi, çağdaş kibar fahişelerimizin en hazin örneklerinden biri olan Mademoiselle A ile dirsek dirseğe duruyordu. Sayın T. Markizi, bizim dönemin en zarif, en tanınmış gizli aşk yaşayan kadını Bayan D.'nin pey sürdüğü bir eşyayı satın almakta duraksıyordu. Madrid'deki dostlarının servetini Paris'te batırdığını, Paris'teki dostlarının da servetini Madrid'de batırdığını söyledikleri, aslına bakarsanız servetini değil, servetinin gelirini bile harcamayan Y.Dük'ü, arada sırada söylediklerini yazmak, yazdıklarını da imzalamak isteyen en nükteli konuşan hanımlarımızdan biri olan Bayan M. ile konuşup söyleşirken, bir yandan da Bayan D. M. ile gizli anlamlar taşıyan gözlerle bakışıyordu. Şanzelize'de gezintilerine pek düşkün olan bu güzel hanım hemen hemen her zaman pembeler ya da maviler giyerdi. Arabasına şahane 2 siyah at koşuluydu. Tony bu atları ona 10.000 franga satmıştı. Kadın da bu parayı tıkır tıkır ona ödemişti. En sonunda soğuğa karşın Mademoiselle R'de kim alışverişte bulunmak amacıyla kalkıp gelmişti. Yalnızca yetenekleriyle, yüksek tabaka kadınlarının kocalarına getirdikleri çeyizle elde ettiklerinin 2 katını, başkalarının da aşklarıyla edindiklerinin 3 katını elde ediyordu. Şimdi burada bile en çok bakılan kimse oydu. Bu salonda bir araya gelen, birlikte bulunduklarına da fazlasıyla şaşıran pek çok kişinin adlarının ilk harflerini burada belirtebilirdik. Ama okuru usandırmaktan çekiniriz. Yalnız şunu söyleyelim ki, herkes çılgın bir neşe içindeydi ve orada bulunan kadınlardan pek çoğu öleni tanımışlardı ama şimdi onu pek anımsamaz gibi davranıyorlardı. Yüksek sesle gülenler vardı. Satış memurları avaz avaz bağırıyorlardı. Satış masalarının ön tarafına yerleştirilen sıralara üşüşen esnaf, işlerini sakin sakin yürütebilmek kaygısıyla boş yere sessizliği sağlamaya uğraşıyorlardı. Hiçbir toplantı asla bundan daha çeşitli, daha gürültücü olmamıştı. Ben büyük bir alçak gönüllülükle o üzüntü verici gürültünün ortasına süzüldüm. Bir yandan da bütün bu patırtının borçlarını ödeyebilmek amacıyla eşyaları satılan o zavallı yaratığın can verdiği odanın tam yanı başında yapıldığını düşünüyordum. Satın almaktan çok incelemek için oraya gittiğimden satışı yaptıran esnafın yüzlerini seyrediyordum. Bir eşya onların ummadıkları, akıllarının ucuna bile getirmedikleri bir fiyatı yükseldiği her seferde adamların yüzleri gülüyor, gözleri parlıyordu. O kadının fahişeliğini para oyunlarında kullanan, onun sırtından %100 kazanç sağlayan, yaşamının son anlarını haciz dilekçeleriyle zehir eden namuslu yurttaşlar, şimdi de onun ölümünden sonra saygıdeğer hesaplarının ürünüyle utanç verici kredilerinin faizlerini toplamaya gelmişlerdi. Tüccarla hırsızlara aynı tanrıyı veren eski çağ insanları ne kadar da haklıymış. Elbiseler, kaşmir şalları, mücevherler inanılmaz bir hızla satılıyordu. Bunlardan hiçbiri işime gelmiyordu. Hala bekliyordum. Ansızın şöyle bağırıldığını işittim. Mükemmel bir şekilde ciltlenmiş, kenarları yaldızlı Manon Lecon'un adını taşıyan bir kitap. İlk sayfasında yazılı bir şeyler var. 10 frank. Oldukça uzun bir sessizlikten sonra birisi 12 dedi. 15 dedim. Neden? Ben de hiç bilmiyorum nedenini. Hiç kuşkusuz o yazılı bir şeyler içindi. Satış görevlisi 15 diye yineledi. İlk peysiren daha fazla artıranlara karşı meydan okuyan bir sesle 30 dedi. Artık bu bir çarpışma halini alıyordu. O zaman ben de aynı sesle 35 diye bağırdım. 40, 50, 60, 100. İtiraf ederim ki eğer gösteriş yapmak isteseydim tümüyle başarı sağlamış olurdum. Çünkü bu açık artırma sırasında büyük bir sessizlik oldu. Ve her ne pahasına olursa olsun o kitabı elde etmek isteyen kimsenin ne biçim bir yaratık olduğunu anlamak için herkes bana baktı. Öyle anlaşılıyor ki son sözcüğe verdiğim ses tonu rakibimi ikna etmişti. O, kitap için bana değerinin 10 katını ödetmekten başka bir şeye yaramayan bir çarpışmadan ayrılmayı yeğledi. Sonra eğilerek bir parça geç olmakla birlikte büyük bir incelikle bana "Çekiliyorum efendim," dedi. Hiç kimse sesini çıkarmadığından kitap üzerimde kaldı. Yeni bir inatlaşmadan korkuyordum. Bunu gene belki de gururum desteklerdi ama kesin hiç de hoş karşılamazdı. Bu nedenle hemen adımı yazdırdım, kitabı bir kenara ayırttım ve aşağı indim. Bu sahneye tanık olanlar her yerden 10 ya da en fazla 15 frank verip elde edebileceğim bir kitaba ne akla hizmetle gelip de 100 frank ödediğimi kendilerine sormuşlardır hiç kuşkusuz. Bir saat sonra birisini gönderip malımı aldırdım. İlk sayfada mürekkep kalemiyle, zarif bir yazıyla ona kitabı armağan edenin sunusu vardı. Bunda yalnızca şu sözcükler bulunuyordu. Manon'dan Marguerite, alçak gönüllülük. Altında da Armand Duval imzası vardı. Bu alçak gönüllülük sözcüğü ne demek istiyordu? Şu Bay Armand Duval'ın kanısına göre Manon Marguerite'de de bir sefahat ya da gönül üstünlüğü mü görüyordu acaba? İkinci yorum daha akla yakındı. Çünkü birincisi yalnızca kaba ve küstah bir doğru sözlülük olurdu. Kendi hakkındaki kanısına karşın bunu Margaret bile kabul etmezdi. Gene sokağa çıktım. O kitapla da artık yalnızca gece yatarken ilgilendim. Hiç kuşkusuz Manon Lecot duygulu, acıklı bir öyküdür. Ben de en ufak ayrıntısına kadar çok iyi bilirim. Bununla birlikte o kitabı elimin altında bulunca ona karşı duyduğum sevgi beni her zaman çeker. Hemen açarım, Rahip Prevot'un kadın kahramanı ile birlikte yaşamaya başlarım. O kadın kahraman öylesine gerçektir ki sanki onu eskiden tanımışım gibi gelir bana. Bu yeni durumda Margaret ile onun arasında yapılan karşılaştırma benzeri şey, o kitabı okumak için bende beklenilmeyen bir eğilim yarattı. Bu kitabı terekesine borçlu olduğum o zavallı fahişeye karşı duyduğum hoşgörü ve acımaya hemen hemen diyebilirim ki aşkla eklendi. Şurası gerçek ki Manon bir çölde ruhun bütün güçleriyle kendisini seven erkeğin kollarında ölmüştü. O erkek ölen sevgilisine bir çukur kazdı, gözyaşlarıyla suladı ve yüreğini de oraya gömdü. Oysa Manon gibi günahkar ve belki de onun gibi tövbekar olan Margaret, gördüklerime inanmak gerekirse göz kamaştırıcı bir görkem içinde geçmişinin yatağı üzerinde ölmüştü. Ama aynı zamanda da Manon'un gömüldüğünden çok daha kuru, çok daha uçsuz bucaksız, çok daha acımasız olan o gönül çölü ortasında can vermişti. Margaret gerçekten de yaşamının son olaylarını iyi bilen kimi dostlardan öğrendiğime göre ağır ve acılı can çekişmesinin sürdüğü o 2 ay süresince başucuna gerçek bir avuntunun oturduğunu görmemişti. Sonra da düşüncem Manon'la Margaret'inden ayrılıp, tanıdığım ve dudaklarında şarkı ezgileriyle hemen hemen hiç değişmeyen ölüme doğru yol aldıklarını gördüğüm kadınlara doğru çevriliyordu. Zavallı yaratıklar. Onları sevmek bir hata olabilir ama en azından da onlara acımak boynumuzun borcudur. Gün ışığını ömründe hiç görmemiş olan köre, doğanın seslerini hiç işitmemiş olan sağıra, ruhunu hiçbir zaman dile getiremeyen dilsize acıyorsunuz da, yapay bir namus ve utanma bahanesiyle o gönül körlüğüne, o ruh sağırlığına, o vicdan sessizliğine acımak istemiyorsunuz. Oysa bunlar o bahtsız hastayı çılgına çevirir, delirtir ve elinde olmadan, hiç de istemeden iyi görmek, Tanrı'yı duymak, aşkın, inancın ve imanın saf, tertemiz, lekesiz dilini konuşmak yeteneğinden yoksun ederler. Hugo, Marion de Lorme'yi, Musse Benneretti'yi, Alexander Dumas Fernande'yi yarattı. Bütün çağların düşünürleri, ozanları, fahişeye acıyan bağışlamalarını sundular. Arada sırada da ünlü bir kişi aşkını, hatta adını vererek fahişeleri onurlu yerlere yükseltti. Bu noktada böylesine ısrarla duruyorum çünkü beni okuyacaklar arasında belki de içinde ahlaksızlığın ve fuhuşun bir övgüsünü görmekten korktukları bu kitabı fırlatıp atmak üzere bulunan pek çok kimse vardır. Üstelik de yazarın yaşı bu korkuya hak verecek bir çağdadır. Böyle düşünenler lütfen bu düşüncelerini bir yana atsınlar, eğer onları tutan yalnızca bu korkuysa okumayı sürdürsünler. Ben yalnızca şu ilkeye kesinlikle inanmışımdır ki, eğitimin iyi öğretmediği kadının önüne Tanrı hemen hemen her zaman 2 yol açar. Bunlar acı ve aşk yollarıdır ve bu geçitler kadını mutlaka oraya, iyiye ulaştırır. Bunlar aşılması zor yollardır. Oraya girenlerin ayakları kan içinde kalır, elleri parça parça yırtılır. Ama aynı zamanda da yolun 2 yanındaki çalılarda ahlaksızlığın, düşmüşlüğün süslerini bırakırlar. Amaca Tanrı'nın huzurunda asla utanılmayan bu çıplaklık içinde ulaşırlar. Bu yürekli, gözü pek yolculara rastlayanlar onlara destek olmalı, herkese de onlara rastladıklarını söylemelidirler. Çünkü onu yayımlayarak yolu gösterirler. Yaşamın giriş noktasına birinin üzerinde iyilik yolu, öbüründe de kötülük yolu yazılanları bulunan 2 direk dikmekle, sonra da gelip geçenlere ikisinden birini seçin demekle iş bitmez. Zaten söz konusu olan da bu değildir. İkinci yolun çekiciliğine kapılıp da oraya sapanları birinci yola döndürülecek çareleri göstermek gerekir. Özellikle de o çarelerin başlangıç noktaları çok acıklı, acı verici ya da fazlasıyla zor aşılır gibi görünmemeli. Hoşgörüyü, bağışlamayı bize öğütlemek için dinsel inançların kusursuz örnekleri elimizin altındadır. İnsanların tutkusuyla yaralanmış o ruhlara karşı İsa merhamet ve sevgi doluydu. Yaraları iyileştirecek merhemi bizzat yaralardan elde ederek insanların çıbanını tımar etmesini severdi. Böylece İsa peygamber Madilene, günahın çok, bağışlanacak çünkü çok sevdin diyordu. Yüce bir iman uyandıracak yüce bir bağışlama. Biz neden İsa'dan daha sert davranalım? Güçlü olduğu izlenimini vermek için sert davranan bu dünyanın düşüncesine inatla sarılarak neden onunla birlikte kaynayan ruhları yatsıyalım? O ruhlar ki çoğu zaman kanayan yaralarından bir hastanın zararlı kanı gibi geçmişlerinin kötülüğünü dışarı atarlar ve yaralarını tımar edip gönüllerinin nekaat dönemini geri verecek bir dost eli beklerler. Çağdaşlarıma sesleniyorum ben. Voltaire'in kuramlarını çok şükür ki artık kabul etmeyenlere, benim gibi insanlığın 15 yıldan beri en yürekli atılımlarından, aşamalarından birinin içinde bulunduğunu anlayanlara sesleniyorum. İyilikle kötülüğün bilimi sonsuz olarak bir daha yitirilmemek üzere kazanıldı. İman yeniden kuruluyor. Kutsal şeylere karşı saygı bize geri verildi. Dünya tümüyle iyileşmediyse de hiç değilse daha bir iyileşmeye yüz tuttu. Bütün istençler, istekler aynı ilkeye bağlanıyor. iyi olalım, genç olalım, özü sözü bir, içi dışı bir doğru olalım. Kötülük yalnızca boş bir gururdur. İyiliğin büyüklenmesini elde edelim. Özellikle de umutsuzluğa kapılmayalım. Ana, kız kardeş, evlat, eşi olmayan kadını hor görmeyelim. Saygıyı yalnızca aileye, hoşgörüyü yalnızca bencilliğe indirmeyelim. Madem ki Tanrı bir günahkarın tövbesiyle hiç günah işlememiş 100 adilin sevabından daha çok hoşnut oluyor, Tanrı'yı hoşnut etmeye bakalım öyleyse. Bunu bize gerektiğinde faiziyle geri verebilir. Yolumuzun üzerinde yeryüzü tutkularının, isteklerinin mahvettiği kimselere bağışlamamızın sadakasını bırakalım. O zavallı yaratıkları belki de tanrısal bir umut kurtarır, kim bilir? Kendi buluşları olan ilacı salık verirken iyi yürekli yaşlı kadınların dedikleri gibi, bunun hiçbir yararı olmasa da zararı dokunmaz diye düşünelim. Hiç kuşku yok ki ele aldığım bu pek önemsiz konudan şu büyük sonuçların benim tarafından çıkarılmak istenmesi büyük bir cüret gibi görünebilir. Ama her şeyin az da bulunduğuna inananlardanım ben. Çocuk küçüktür, onda insan gizlidir. Beyin dardır, düşünceyi barındırır. Göz yalnızca bir noktadır, bütün dünyayı kucaklar. 4. Bölüm. 2 gün sonra açık artırma tümüyle sonuçlandı, 150 bin frank sağlanmıştı. 3'te 2'si alacaklılar arasında bölüştürülmüş, bir kız kardeşle bir yeğenden oluşan ailede geri kalanını paylaşmıştı. Avukat 50 bin franklık bir mirasa konduğunu yazdığında o kız kardeş gözlerini fal taşı gibi açmıştı. O kız kardeşini görmeyeli 6-7 yıl olmuştu. Kardeşi günün birinde aniden ortadan kayboluvermişti. O günden beri de ne ondan ne de bir başkasından yaşantısı konusunda en ufak bir haber, en küçük bir ayrıntı elde edebilmişlerdi. İşte bunun üzerine Palas Pandras Paris'e koşmuştu. Margaret'i iyi tanıyanlar onun tek mirasçısının o zamana kadar köyünden hiç ayrılmamış olan iri yarı, pek güzel bir köylü kızı olduğunu görünce son derece şaşırmışlardı. Genç kız bir çırpıda servete ulaşmıştı. Bu umulmadık büyük paranın hangi kaynaktan geldiğini bile öğrenememişti. Daha sonraları bana dediklerine göre kızcağız kardeşinin ölümünün büyük acısını bağrına basarak gene köyünün yolunu tutmuştu. Ama kendisine %4,5 gelir sağlayan yeni yatırım kardeş acısını bir parça hafifletiyordu. Rezaletlerin ana kenti olan Paris'te durmadan yinelenen bütün olaylar unutulmaya başlıyordu. Hatta ben bile o olaylara nasıl, hangi nedenlerle katıldığımı az çok unutmuştum. Ama o tam o sırada çıkan yepyeni bir durum, Margaret'in yaşantısının bütün gizli yönlerini bana tanıttı. Üstelik öyle içler acısı ayrıntılar öğrendim ki, bu öyküyü yazmak isteğine kapıldım ve yazdım. Satılan bütün eşyaları boşaltılan apartman 3-4 günden beri kiralıktı. O günlerde bir sabah kapım çalındı. Uşağım, daha doğrusu uşak görevini de üstlenen kapıcım gidip kapıyı açtı ve bana bir kartvizit getirdi. Onu kendisine veren kimse benimle görüşmek istiyormuş. Karta bir göz attım. Orada şu iki sözcüğü okudum. Armand Duval. Burada daha önce nerede gördüğümü düşündüm. Manon Lescaut kitabının ilk sayfası aklıma geliverdi. O kitabı Margaret'e veren kişi benden ne isteyebilirdi? Kapıda bekleyen konuğun hemen içeri alınmasını söyledim. İşte o zaman sırtında bir yol kesisi bulunan sarışın, uzun boylu, soluk benizli genç bir insan belirdi. Üstündekileri birkaç günden beri hiç çıkarmamışa benziyordu. Hatta Paris'e gelince onu hiç değilse bir fırçalamak zahmetine bile katlanmamış gibiydi. Çünkü baştan aşağı toza bulanmıştı. Son derece heyecanlı olan Bay Duval, heyecanını gizlemek için en ufak bir çaba göstermiyordu. Ve gözleri yaşlı, sesi titreyerek bana, ''Çok rica ederim efendim, ziyaretimi ve giysilerimi hoş görün.'' dedi. Ama gençlerin birbirlerinden fazla sıkılmadıkları gibi, teşrifata sapmadan sizi bugün görmeyi öylesine istiyordum ki, sandıklarımı, eşyalarımı gönderdiğim otele inmeye bile zaman ayırmadan dosdoğru size koştum. Çok erken olmasına karşın yine de sizi burada bulamamaktan korkuyordum. Bay Duval'e ateşin yanına oturmasını rica ettim. O da cebinden bir mendil çıkarıp yüzünü bir an onun içine gizleyerek gösterdiğim yere oturdu. Büyük bir özgürlükle içini çekerek konuşmasını sürdürdü. Tanımadığınız bir ziyaretçinin böyle bir saatte, böyle bir kılıkta, şurada yaptığı gibi ağlayarak sizden ne istediğini anlayamıyorsunuzdur kuşkusuz. Sizden yalnızca büyük bir hizmet istemeye geldim efendim. Buyurun efendim, tümüyle emrinizdeyim. Margaret Gautier'in açık artırmasına katıldınız mı? Bu sözcüğü söyler söylemez, genç adamın bir an için bastırmaya başardığı heyecan onu aştı, ellerini gözlerine götürmek zorunda kaldı. Sonra da, size pek gülünç görünüyorum herhalde diye ekledi. Bunun için beni bağışlamanızı rica ederim. Emin olun ki beni dinlemekte gösterdiğiniz bu sabrı hiçbir zaman unutmayacağım. Bakınız, benden beklediğiniz hizmet duyduğunuz acıyı bir parça azaltabilecekse hiç çekinmeyin. Size ne gibi bir yardımda bulunabileceğimi hemen söyleyin diye konuşmayı sürdürdüm. Size hizmet etmekle beni mutlu edersiniz. Bay Duval'in acısı insanın yüreğine dokunuyordu. Elimde olmadan onu hoşnut etmek isterdim. O zaman bana, Margaret'in açık artırmasından bir şey aldınız mı dedi. Evet efendim, bir kitap. Manon Lescaut mu? Evet. O kitap hala sizde mi? Yatak odamda. Armand Duval bu haber üzerine ferahladı. Sırtından bir yük kalkmış gibi oldu. Sanki yalnızca o kitabı saklamakla bile ona büyük bir hizmette bulunmaya başlamışım gibi bana candan teşekkür etti. Bunun üzerine ayağa kalktım, yatak odama geçtim, kitabı alıp döndüm ve ona verdim. Genç adam ilk sayfadaki sunuya baktı, sayfaları karıştırdı ve ta kendisi dedi, ta kendisi. İri iki damla gözyaşı sayfaların üstüne düştü. Başını yukarı bana doğru kaldırdı. Şimdi artık ağladığını benden gizlemeye çalışmıyordu. Sonra da yine ağlamak üzere olduğunu saklamadan bana, "Pekala efendim," dedi. "Bu kitaba çok önem veriyor musunuz? Çünkü bunu bana bırakmanızı istemeye geldim de." Bunun üzerine ben de ona, "Merakımı bağışlamanızı rica ederim," dedim. "Ama şunu soracaktım, bunu Margaret Gautier'e veren sizsiniz demek ki." "Evet, benim." "Bu kitap sizindir efendim, onu geri alınız. Kitabı size geri verebildiğim için mutluyum." Bay Duval sıkıntıyla, "Ama," diye sözlerini sürdürdü, "hiç değilse izin verin de buna ödediğiniz ücreti vereyim."